bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan, 1. Kaset 1. Yüz, Yapı Kredi Yayınları 6. Basım Haziran 2001, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Çağlar. Ne ölü ne sağ bir yaşamın kahramanı Zebercet. Gözünü ilk açtığı ve yaşadığı anayurt oteliyle aynı kaderi paylaşıyor. Birbirine benzeyen geçici ilişkilerle geçen günler, yalnız ve tek başına sürüklenen bir hayat. Gecikmeli Ankara treniyle gelen, adını bile bilmediğimiz, kadın otelde bir gece kalır ve Zebercet'in de, anayurt otelinin de sessiz akıp giden günlerinin içeriği değişir. Küçük ayrıntıların tek düze şaşmazlığında neredeyse takıntılarla sürüklenen bir yaşamın öfkesi de, çaresizliği de büyük oluyor. Türk edebiyatının unutulmaz bir tipi ve unutulmaz bir mekanı. Yusuf Atılgan 1921'de Manisa'da doğdu. Manisa Ortaokulu'nu 1936, Balıkesir Lisesi'ni 1939 ve 2. sınıftan sonra askeri öğrenci olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1944, A. Nokta Nihat Tarlan yönetiminde hazırladığı bitirme tezinin konusu Tokatlı Kani, Sanat, Şahsiyet ve Psikoloji idi. O dönemde Akşehir'de bulunan Maltepe Askeri Lisesi'nde bir yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. 1945. 1946'da Manisa'nın Hacı Rahmanlı köyüne yerleşti ve burada çiftçilikle uğraştı. 1976'da İstanbul'a döndü. 1980'den sonra Milliyet, daha sonra Karacan, yayınlarında danışmanlık ve çevirmenlik, kısa bir sürede Can yayınlarında redaktörlük yaptı. Üzerinde çalıştığı Canistan adlı romanını tamamlayamadan kalp krizi sonucu Moda'daki evinde öldü. 9 Ekim 1989. Aylak Adam ve Anayurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanındı ve modern Türk edebiyatının önde gelen ustaları arasında yer aldı. Anayurt Oteli 1987'de Ömer Kavur tarafından aynı adla sinemaya aktarıldı. 1955'te Tercüman Gazetesi'nin öykü yarışmasında Evdeki Öyküsü'yle Nevzat Çorum adıyla birincilik, Kümes'in Ötesi Öyküsü'yle Ziya Atılgan adıyla dokuzunculuk kazandı. Aylak Adam romanıyla 1957-58 Yunus Nadi Roman Armağanı'nda ikincilik ödülü aldı. Ölümünün ardından Yusuf Atılgan'a Armağan 1992 adlı bir kitap yayımlandı. Kitapları: Roman Aylak Adam 1959, Anayurt Oteli 1973, Canistan 2000, Öykü, Bodur Minare'den Öte 1960, Eylemci, Bütün Öyküleri 1992, Çocuk Kitabı, Ekmek Elden Süt Memeden 1981, Çeviri, Toplumda Sanat, K. Baynes 1980. İstasyona yakın Anayurt Oteli'nin katibi Zebercet, 3 gün önce Perşembe gecesi gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının o gece kaldığı odaya girdi. Kapıyı kilitledi, anahtarı cebine koydu. Işık yanıyordu. Sırtını kapıya dayayıp çevresine baktı. Kadının bıraktığı gibi duruyordu her şey. Yatağın ayak ucuna doğru atılmış yorgan, kırışık yatak çarşafı, terlikler, sandalye, başucu masasındaki gece lambası, bakır küllükte bitmeden söndürülmüş iki sigara, tepside çaydanlık, süzgü, çay bardağı, kaşık, küçük bir tabakta beş şeker. Altı şeker koymuştu o gece, bir çay içebilir miyim acaba demişti. Odaya girince üçlük çaydanlıkta demlemişti çayı. Bir elinde tepsi kapıyı vurmuştu. Girin. Yatağın kıyısında oturuyordu. Paltosunu çıkarmış, kara kazağı, iri yuvarlaklı gümüş kolyesi. Bakmıştı. Zahmet oldu size. Sonra o köye nasıl gidileceğini sormuştu. Öyleyse saat 8'de uyandırın beni lütfen. Olağan bir şeymiş gibi nüfus kağıdım yok demişti. Kokuyu ertesi sabah o gittikten sonra odaya girerken duydu. Kapıyı çabucak kapadı. Işığı söndürmemişti giderken. Karyola demirindeki havluya, yatağın ayak ucuna atılmış yorgana, kırışık yatak çarşafına, terliklere, sandalyeye, başucu masasındaki gece lambasına, bakır küllükte bitmeden söndürülmüş iki sigaraya, tepsideki çaydanlığa, süzgüye, çay bardağına, tabaktaki şekerlere baktı. Saydı, Tek şekerli içiyor çayı. Ama o koku yoktu. Belki dün gece de yoktu. Oysa kadın o sabah küçük deri valizini yere bırakıp çantasını açarken ne kadar borcum diye sormuştu. Üstü kalsın. Yüzüksüz de elleri. Çok teşekkür çay için. Valizini aldı gitti. Gideli kapısı hep kapalıydı. Kilitli, anahtarı cebinde. Yalnız bütün gün bekledikten, dışarıdakiler döndükten, sokak kapısını kilitleyip demirledikten sonra gece yarısı çalınmıştı kapı, gidip açmıştı. Paltosunun önü açık, valizi elinde, çantası omuzuna asılı, "Odanız var mı?" Yürümüş anahtarı almıştı askıdan. Salonun ışığını söndürüp odaya giriyordu üç gecedir. Karyola demirinde kadının unuttuğu havlu, sırma püsküllü vişne çürüğü perde, lavabonun üstünde duvara asılı iki ucu çiçekli değirmi ayna. Da gördü kadının gittiği sabah yüzünü. Her şey aşağıya çekikti yüzünde. Kaşlarının uçları, ağzının iki kıyısı, burnu. Uzun süre baktı. Oysa haftada üç kere tıraş da olurdu. Küçük dört köşe bıyığı. Kadının baktığı işte bu yüzdü o gece. Çay tepsisini bırakıp çıktıktan, dış kapıyı bir daha kilitleyip demirledikten sonra çalar saati her sabah 6'da uyandığı halde 6'ya kurdu. Işığı söndürdü. Saat elinde kapının önünden geçip muşamba kaplı merdivenleri gıcırdatmadan çıkarak tavan arasındaki iki odanın biri, ortalıkçı kadının odası, ter kokar. Çok uyur kadın, erkenden yatar. Sabahları sarsa sarsa kaldırır. Çoğu geceler bu odaya girer, kadının yanına uzanırdı. Çıkarırken uykusu bozulmasın diye donsuz yatar. Bacaklarını da biraz aralardı kadın. Okşarken, üstündeyken bile uyanmazdı. Kimi zaman memesini ısırırdı. "Of köpek" ya da "hoş köpek" derdi uykusunda. Üstünden inince bir mendille silerdi kadının orasını. Kendi odasına girdi. Saati başucuna koyup soyundu, yattı. Az sonra caddeden geçen bir arabanın titrettiği yatağında doğruldu. Ayaklarını yıkamayı unutmuştu. Her gece yatmadan ayaklarını yıkardı. Kalktı, ayaklarını yıkayıp döndü. Bir süre yatağın kıyısında oturdu. Kilitlemediyse kapısını, biri açarsa yanlışlıkla. Giyindi, çıktı. Merdivenleri gıcırdatmadan indi. Kadının kapısı önünde durdu. Anahtar deliği karanlıktı. Soluğunu tutup dinledi, yüreği çarpıyordu. Yuvarlak kaygan tutamağı yavaş yavaş dura dura sağa doğru çevirdi. Omzuyla yokladı kapıyı. Kilitliydi. Soluğu düzeldi. Tutamağı gene yavaş yavaş dura dura sola doğru çevirdi, bıraktı. Merdivenleri ağır ağır çıktı. Ortalıkçı kadının odasına girdi, ışığı yaktı. Yorgan kıpırtısızdı. Beriki ucunda iri ayakları dışarıdaydı. Tabanları karamsı. Işığı söndürüp çıktı, kapıyı kapadı. Odasına girip soyunmadan yatağa uzandı. Bütün gece uyumadan saat çalmayabilirdi. Uyuyakalırdı belki. Ve o sabah. 8'e doğru çay suyunu ispirto ocağına koydu. Tam 8'de kapıya yaklaştığında durdu, biraz daha uyuttu, kapıyı vurdu. "Evet, kalkıyorum." Çayı demledi. Boyun bağının düğümünü düzeltti. Koltuğuna oturdu. Önünde kalın kayıt defteri duruyordu. Adını soramazdı artık. Gidiyordu. Odanın kapısını çekip kapamış yaklaşıyordu. Kara saçları, önü açık kahverengi paltosu, duman karası çorapları, kısa topuklu ayakkabıları. Küçük deri valizini yere bırakıp çantasını açarken ne kadar borcum diye sormuştu. Üstü kalsın. Yüzüksüz de elleri. Uzun tırnakları açık pembe. "Çok teşekkür. Çay içinde." Valizini almış gitmişti. Kadın dış kapıdan çıkınca o adam girmişti. Elinde küçük deri valizi. Kemiksiz gibiydi yüzü. "Odanız var mı?" "Evet." İyice bir oda olsun lütfen. Şu giden kadının kaldığı odayı. Odasını bırakmadı efendim. Kalacak daha. Peki başkası olsun. Cebinden nüfus kağıdını çıkarıp defterin üstüne koydu. İşiniz? Emekli subay yazın. Askıdan anahtarı alıp uzattı. İki numara ikinci katta, merdiveni çıkınca solda. Üç gündür öğle sonları, geceleri salonun köşesinde oturup gazete kitap okuyordu adam, sigara içiyordu. Kapının her açılışında kısaca bakıyordu. Geceleri 11'den sonra çıkıyordu odasına. Dün gece küllüğü döküp yanına bıraktığında soracak gibi olmuş, sormamıştı. Bu gece sordu. Geç dönmüştü dışarıdan. Geçerken önünde durdu. Rakı kokuyordu. Yüzüne baktı. "Bıyığınız yakışıyordu size." "Alay mı ediyordu?" "Bu sabah tıraş olurken bıyığını kesmemişti." Gülümsedi. O kadın çıkmıyor mu odasından? Hangi kadın? Şu benim geldiğim sabah, cuma sabahı kapıda. O mu? Gitti efendim, dün sabah. Gitti mi? Nereye? Söylemedi, bilmiyorum. Aynanın sağındaki askıda otelin havlusu, tavanda kurşun borunun ucundaki abajur, sağ duvarın ortasındaki kalın çerçeveli resim. Geniş süslü bir sedire uzanmış türler içinde iri kalçalı, iri memeli bir kadın. İki yanında ellerinde yelpaze yarı çıplak iki zenci kız. Çalımına bak şu sömürgeci kapatmasının, demişti dişçi. Eskiden bir gün babası bit pazarından alıp getirmiş, buraya asmıştı. Oğlum Zebercet, ben ölünce olur olmaz kimselere vermezsin bu odayı. Bir otelde böyle bir oda gerek. Sırtını kapıdan çekip yürüdü. Resmin önünde durdu, bir süre baktı. Dönüp aynaya yaklaştığında o adamın kaldığı üstteki odadan takırtılar geliyordu. Dinledi. Tahta gıcırtısı, su sesi. Yüzünü yıkıyor olmalı. Kustu mu? Sesler kesildi. Aynaya baktı. Bıyığı yerindeydi. Ama burnu biraz yukarı kalkmış gibiydi. Geri dönüp yatağa doğru yürüdü. Başucu masasının yanında durdu. Yastık örtüsünde karamsı lekeler vardı. Ne yapmaya gelmişti o köye? Bir kesiklik duydu dizlerinde. Karyola demirine tutunurken elini çekti. Yürüdü. Işığı söndürmeden kapıyı açtı. Çıkıp kilitledi. Merdivenleri çıkarken ikinci kattaki iki yataklı odada bir adam horluyordu. Üçüncü katta sofanın ışığını söndürdü. Altı numaranın kapısı önünde durdu. İçeriği dinledi. Ses yoktu. Tavan arasına çıktığında karşıda yerde bir çift göz parlıyordu. Otelin kedisiydi bu. Kasaba ya da kent. Doğudan geliniyorsa, gündüzse, tren yavaşladığında karşısındakiyle konuşan ya da gazete okuyan biri nereye geldiklerini görmek için başını sola çevirdiğinde birden ürperir. Yarı belinden sonra yükselen dimdik kayalarıyla koskoca bir dağ trenin üstüne devriliyor gibidir. Kasaba ya da kent, minareleri, ağaçlı geniş sokaklarıyla bu dağın eteğinde yayılır. Geniş sokakları, parkları, arsaları oluşunun nedeni yangındır. 1922 yılı Eylül ayı başlarında Yunanlılar gider ayak burayı yaktılar. Yaşlı adamlar, her mahalleden eli silahlı bir tek erkek çıksaydı yanmazdı burası derler. Çoğu dağa kaçtı. Bütün gün, bütün gece aşağıdaki büyük yangını seyretti. Önünde kuzeyinde yeşilli sarılı bir ova uzanır. Bu ovadan yazın ağır ağır, döne döne, kışın yayıla yayıla, bulana bulana bir ırmak akar. Üzüm bağları, pamuk, buğday tarlaları ve büyük köyler vardır ovada. Otel. İstasyonun arkasındaki alandan ana caddeye çıkan sokağın karşısında, eskiden zengin Rumların da oturduğu bir semtte olduğu için yanmadan kalmış yapılardan biri, üç katlı bir eşraf konağı. Keçecilerin Rüstem Bey, yangından bir süre sonra İzmir'e yerleşince eskiden nüfus katibi olan Ahmet Efendi'nin üstelemesiyle konağı otel yaptı. Zamanla her kata ayak yolu, odalara lavabo yapıldı. Salonun, sofaların, odaların tahta tabanları, merdivenler kalın muşambayla kaplandı. Yıldan yıla o kasaba oteli kokusu da sinince eski konak bir otel oldu. Rüstem Efendi'nin anlattığına göre konağı geçen yüzyılda dedesi Keçecizade Malik Ağa yaptırmış. Kapı kemerinde şimdi otel levhasının altında kalan ak mermer üstüne kabartma bir yazı varmış. O zamanlar kasabanın ileri gelenlerinin doğan çocukları ölen yakınları için tarihler düşürüp birkaç kuruş kazanan bir yerli ozan konak yapıldığında ebcetle bir şeyler uyduramadığından olacak ölçüsü ne aruza ne heceye uyan tuhaf bir tarih yazmış. 1-2-2 delik, Keçecizade Malik. Arap rakamlarıyla 1-2-2 delik, 1255 diyor. Şimdiki tarihle 1839. Caddeye bakan yüzü aşı boyalı. Üç mermer basamakla çıkılan dış kapı, iki kanatlı. Yarıdan yukarısı camlı, demir parmaklıklı. Kapının iki yanındaki iki büyük pencerede parmaklıklı. Öteki katların pencerelerinde parmaklık yok. Kapının üstündeki kemerde koyu yeşil üstüne ak yazılı büyük teneke levha, Anayurt Oteli. Düşman elindeyken belirli bir direnme göstermemiş kasaba ya da kentlerde kurtuluşun ilk yıllarındaki utançlı yurtseverlik coşkusunun etkisi belki. Kapıdan girince karşıda ikinci kata çıkan oymalı tahta korkuluklu merdiven, solda sandık odası, kiler, çay ocağı olarak kullanılan küçük bir oda. Eskiden tek yataklı odalardan biri de buydu. Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının gittiği köyden Rüstem Bey'in bir tanıdığının Zebercet'le yaşıt oğlu ortaokulda, lisede okurken kışları bu odada kalırdı. Sonraları Zebercet askerdeyken babası indi buraya. Gerçekten de otel katibi için en uygun oda burası. Ama babası ölünce Zebercet buraya geçmedi. Bir zamanlar boş kaldıkça kiralık kitap okuduğu, lise avlusunda beden eğitimi yapan kızları düşünüp abaza çektiği eski odasında kaldı. Bununla merdiven altı arasında yarım ay biçimi tek basamaklı yüksek masa bir koltuk. Uzak ilçelerin birinden bir siyasal partinin yıllık toplantılarına geldiğinde bir iki gece otelde kalan iri yarı konuşkan dişçi buna Zebercet Efendi'nin kürsüsü der. Bunun yanında dar uzun bir masada duvara dayalı demir kasa. Merdiven altında avluya açılan camlı kapı. Salonda dört köşe iki alçak masa. Çevrelerinde kara meşin kaplı dörder koltuk. Tavandan sarkan kurşun boruların ucunda iki abajur. Sağ duvarda Mustafa Kemal Paşa'nın bir boy resmi asılı. Merdivene çıkmadan sağda büyük bir kapı, üstünde bir yazılı. Kapılar, duvarlar fil dişi yağlı boya. Dış kapının sağındaki duvarda dikdörtgen bir karton asılı. Kapı gece 12'de kapanır. İkinci kata çıkan solda tek yataklı ve üç yataklı iki oda, sağda ayak yolu, iki ve üç yataklı iki oda. Üçüncü kat aynı, üç katın merdiven dönemeçlerinde avluya bakan üç pencere. Tavan arasında sağda banyo, mutfak, solda eğri tavanlı iki oda. Küçük pencereleri yandaki yapının damına bakıyor. Otelin arkasında yüksek taş duvarlarla çevrili avlunun sol duvarı boyunca uzanan bir sundurma var. Ortalıkçı kadın haftada bir çamaşır yıkar burada. Yağışlı havalarda boydan boya gerili iki kalın ipe serer çarşafları. Paslanmış kararmış büyük demir kapı arka sokağa açılıyor. Sağda duvar kıyısında ahır, arabacı uşak odaları var. İstasyon alanından otele çıkan sokağın başında bir çam ağacının gövdesine tenekeden kesilmiş, koyu yeşil üstüne ak harflerle otel yazılmış, ok biçimi bir gösterge çakılı ama yıllar sonra çivilerden biri çürüyüp kopunca okun ucu aşağıya dönmüş toprağı gösteriyor. Otelin yer altında olduğu sanısını veriyor insana. Zebercet. Orta boylu denemez, kısa da değil. Askerliğindeki ölçülere göre boyu 1.62, kilosu 54. Şimdilerde 33 yaşında. Gene don gömlek kantara çıksa 56 ya da 57 kiloyu bulur. 2 yıldır karın kasları gevşemeye başladı. Başı bedenine göre büyükçe, alnı geniş, saçları, kaşları, gözleri, bıyığı koyu kahverengi. Yüzü kuru, biraz aşağıya çekik ama gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının gittiği sabah aynaya baktığında gördüğü kadar değil. Elleri küçük, tırnakları kısa. Omuzları göğsü dar. 7 aylık doğmuş. 1930 yılı Kasım'ının 28'inde akşama doğru ağrıları tutmuş anasının. Önce biraz beklemiş, bakmış olacak gibi değil, başını örtüp aşağıya inmiş, merdiven başından bağırmış. Ebe'ye koş Ahmet Efendi. Evindeymiş ebe, çabuk gelmişler. Sağdaki odanın yatağına yatırmışlar. Vaktime 2 ay var, gene mi düşecek Ebe Hanım demiş anası. Çık da su ısıt sen demiş ebe babasına. Dış kapıyı kilitledim, suyu koydum. Isınırken 2 kere mi ne bağırdı. Kapı aralandı, suyu istedi ebe. Bir oğlum var dedi. Az sonra odaya çağırdı. Belemiş, avcuna almış el kadar bir şey. Pamuğa sarıp inci kutusuna yatırılır bu. Zebercet koyun adını dedi. Hemen kulağına eğildim. Böylece bu pek rastlanmayan ad konmuş çocuğa. O gece otelde ilçelerin birinden bir yakınlarının ağır cezadaki duruşmasına gelmiş 4 adam kalıyormuş. Akşam yemeğinden dönünce sırayla Ahmet Efendi'nin elini sıkıp ömrü uzun olsun demişler. Bu 7 aylık doğuş anasının babasının sağlığında ara sıra başına kakılırdı. Birinci sabah okula gidecek. Salona iner, babası o zamanlar salonda yakılan kömür sobasının külünü boşaltıyor. Zebercet, baba 25 kuruş verir misin? Babası, ne olacak? Zebercet, defter alacağım. Babası kürekteki külü kovaya döker. Küreği gene sobanın deliğine sokar. Zebercet, hadi baba geç kaldım. Babası, patlama oğlum şu külü alayım. Ananın karnında 7 ay nasıl durdun? İkinci, öğleyin okuldan dönmüştür. Yukarı çıkar. Anası mutfakta bir tabağa marul doğuruyor. Tencere gaz ocağında. Zebercet, karnım acıktı. Anası, şimdi pişer yemek, sabret biraz. Ne oğlan, karnımda bile sabredemedi 9 ay. Bu doğumda gerçekten sabırsızlık diye bir şey varsa, sabırsızlık edenin ana karnındaki dölüt olduğu düşünüleceği gibi anası olduğu da düşünülebilir. İkinci olasılık daha akla yakındır. Ana karnındaki dölütten doğmuş büyümüş bir insan davranışı beklemek saçmadır. Ama ilerlemiş yaşta 44 yaşında gebe kalan bir kadın böyle bir sabırsızlığa kapılabilir. Üstelik bu kadın bundan önce biri 2, biri 2,5, biri 3 aylık 3 çocuk düşürmüşse. Gene de haksız da olsa bu suçlamalar Zeberjet'i olumlu yönde etkiledi. Büyüdükçe sabırlı, ağırbaşlı bir insan oldu. İlkokulu bitirdiği yaz sünnet oldu. Gene o yaz anası öldü. Ortaokula göndermedi babası. Askere gidinceye değin 8 yıl birlikte çekip çevirdiler oteli. Askerliğini bitirip geldikten 2 ay sonra öldü babası. Otel başka ellere düşmesin diye onun dönüşünü bekleyip de ölmüştü sanki. 63 yaşındaydı. Bir ilk yaz sabahı yarım ay biçimi yüksek masasının arkasındaki koltukta otururken öldü. Ölü kaldırıcılar bulundu. Avluda yıkadılar. Gömüldükten sonra imam ninesinin adını sordu. Bilmiyordu. Aşağıda ya da yukarıda bir karışıklık olmasın diye uydurma bir ad vermedi. Başını eğdi, kızardı. Zarar yok oğlum, hepimizin anası bir dedi imam. O akşam telgrafı alan Rüstem Bey ertesi sabah geldi. Başsağlığı diledi. Birikmiş hesabı aldı. Giderken otel sana teslim, bir de kadın al buraya dedi. Zeberjet sordu. Ninemin adını hiç duydunuz mu babamdan? Duymadım. Nüfusuna baksana. Kasaya, ceplerine baktım. Nüfus kağıdı yok. Ortalıkçı kadın. Saçları kumral, gözleri koyu mavi. Yüzü uzun, burnunun ucu kalkık, ağzı büyükçe, biraz dişlek, dudakları kalın. Orta boylu, balık etinde, bacakları az eğri. 35 yaşlarında. 10 yıl önce uzak köylerin birinden dayısı olduğunu söyleyen bir adam getirdi kadını. Bohçası koltuğunda. Recep Ağa söyledi, kadın gerekmiş. Aylığına pazarlık ettiler, uyuştular. Kadını yukarı gönderdi. Adama, otur bir çay içelim dedi. Çay içerken anlattı adam. Babası anası ölmüş. Yanlarına almışlar kızı. 17'sinde evermişler. Gerdek gecesi sabaha karşı bozuk çıktı diye geri göndermiş kocası. Hele sürttük. Kim bozdu seni kız? Bilmiyorum der bu. Söylemez. Dövdük falan. Vallahi bilmiyorum der. Yeter herif. Söyleyecek de ne olacak dedi yengesi. 5 yıl sonra komşu köylerin birinden karısı ölmüş. 3 çocuklu bir adama vermişler. 3 ay geçmemiş geri getirmiş adam. Çok uyuyor bu demiş. Uyur evet. Uyur ya, işi iyidir. Köy yerinde dul karıya rahat yok. Hele kısır olursa. Evlisi bekarı bıyık burar, fırsat kollar Yezidler. Recep Ağa söyledi geçen gün, getirdik işte, iznin olursa. Kalktı yukarıya bağırdı, kız Zeynep, gidiyorum ben, elimi öpmeyecek misin zilli? Ses yok, başını salladı, kalın sağlayacağın an dedi, gitti. Zeberjet tavan arasına çıktı, kadın yok, katları aradı. 2 numarada bohçasını odanın ortasına koymuş, yatağa uzanmış uyuyordu. Ertesi sabah uyandırdı. Otelin işine çabuk alıştı. Başı bağlıdır hep. Yatakları düzeltir, ortalık siler toz alır, gün aşırı yemek yapar, pazarları çamaşır yıkar, Zeberjet'e ağa der. Çok konuşmaz. İlk zamanlar bir sabah merdivenleri silerken 3. kattan inen yaşlı bir köylüye sordu. Sindelli'yi bilir misin dayı? Bilmem mi hiç? Çalıkali dayım olur benim. Dayısı yılda birkaç kere gelir. Bir torba çökelek getirir, bir süre konuşur, kadının birikmiş parasını alır giderdi. Dayına vereyim mi paranı? Ver ya ver. Kuruşu kuruşuna hesap isterdi adam. 5 metre pazen diktirmesi bir yün hırka. Yün hırka da neymiş? Pamuklusunu getirdiydi ya köyden. 6 yıldır görünmüyor. Geldiğinin haftasında bir öğlen sonu salonu siliyordu kadın. Zeberjet koltuğuna oturmuş gazete okuyordu. Bir ara baktı. Diz çöküp eğilmiş, kalçaları, kıçı uzun donunu germiş, kabarık, silerken dizleri üstünde gerilerken ağır ağır kıpırdıyor, inip kalkıyor. Başını gazeteye çevirdi. Ama o günden sonra gündüzleri ortalıkta dolaşan, geceleri bitişik odada yatan genç bir dişiydi artık kadın. Zeberjet yatmaya giderken kadının odası önünde duraksıyor, yatağında döne döne güç uyuyordu. Askerliğini yaptığı uzak kentin genel evindeki o uzun boylu kadını görüyordu düşlerinde. İkisi birbirine karışıyordu. Sabahları onu uyandırmak için girdiği eğri tavanlı küçük odada ağır bir koku olurdu. Pencereyi açar, yatağın yanında durur, omuzlarından tutup sarsarken yanlışlıkla olmuş gibi memelerini ellerdi. Bir gece yatmışken kalktı, bitişik odaya girdi, ışığı yaktı. Sıcaktı.